Değerli kardeşim hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kilisenin alması kaçış değil fakat vaattir. Tanrı vaadidir. Mesih İsa'nın vaadidir. Bunun için önce konuya başlarken kutsal kitaptan okuyacağız. Bunu İncil 1. Selanikliler 4, 13'ten 18'e kadar okuyorum. Evet. Ne yazıyor burada? İsa'nın tekrar gelişi. Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerinizi yaşama kapanmış olanlar yani ölenler konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyorum. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapanmış olanlar da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size diyorum ki, biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne geçmeyeceğiz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek, önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere, bulutlar içine alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Evet, okuduk. Birbirimizi bu ayetlerle teselli edin. Bildiğiniz gibi Selanik Yunanistan'da Ege Denizi'nin karşı tarafındadır. Türkiye, İslamiyet'in gelmesiyle şehir ve köylerin adı değişti. Fakat Avrupa ülkelerinde kutsal kitapta yazıldığı gibi duruyor. Evet kardeşim, bir ihtimal sen de bunu düşünmüşsündür. Şimdi İsa'nın tekrar gelişi diye okudum. Şimdi bütün insanlar, bütün dünya İsa'nın kıyamet günü geleceğini düşünüyor. Fakat öyle değil. İsa kıyametten önce yani ayaklarını Siyon Dağı'nın üzerine koymadan önce ona iman edenleri, ona tövbe edenleri, onun hayatını benimseyenleri onları önceden gelip bulutlar üzerinde alacak. Rab İsa yeryüzüne gelmeyecek. Bulutlar üzerinde kalacak ve oradan kilise demin okuduğumuz gibi hem önceden ölmüş olanlar ve yaşayanlar beraber bir anda Mesih İsa'yı yukarıda karşılayıp her zaman onda olacak. Ondan sonra ki zaman konuşmamın devamında göreceksiniz. Ondan sonraki zaman Rab İsa Siyon Dağı'na gelecek. O kıyamet anlamında geliyor. Evet. Devam ediyorum. Karıcığım, bir ihtimal sen de Left Behind filmini duymuş veya görmüş ve seyretmişsindir. Bu film okuduğumuz bölümden esinlenerek tasarlanmış. Left Behind diyorlar. Filmin kendisi kilisenin yeryüzünde alınıp bulutlarda Mesih İsa ile karşılaşacağı devamında yeryüzünde oluşacak durumu ele alır. Gençlik yıllarımda bu filmlerin bir ve ikinci kısmını birkaç defa gördüm. Ve beni etkileyerek düşünmeme sebep oldu. Bu okuduğumuz ayetleri anlamaya başladım. Ben size iletmeye çalışıyorum. Bu konular herkesin benimsediğinde ağızlarından çıkmaz. Fakat konuyu hazırlamak için beni harekete geçirdi. Ve paylaşıyorum. Hamdolsun. Okuduğumuz bölümün yanında kutsal kitapta Vahiy, İşaya, Yoel ve Hoca kitaplarını okuyup çalışma yaptım ve şimdi paylaşıyorum. Bilhassa Elçi Pavlus'un son an demesi gibi bu konunun beni çok ilgilendirdiği için sizinle paylaşmak istedim kardeşim. Bu okuduğumuz parça Mesih'e ait birisinin öldüğünde cenaze hizmetinde okunur. Çünkü istikbale işaret ediyor. İstikbal nedir? Sorusuna yaşayan ve yaşam veren Rab Mesih İsa ile karşılaşmaktır. Bu istikbaldir. Bu açık perspektif umudu sunuyor. Bu kurtuluş güvencesi, umut teşviki veriyor. Beni bağlayan kutsal kitabın daha çok elçi Pavlus'un Efes Kilisesi yöneticilerini sahile çağırıp onlarla konuşmasıdır. Burada elçi veda ederken ruhsal mirasını anlatıyor. Bunda Tanrı'nın inayetini, Tanrı egemenliğini yaydığını söylüyor. Bununla birlikte Tanrı'nın kararını açıklayıp yaydığını söylüyor elçi Pavlus. Efesos Kilisesi yöneticilerinin Tanrı'nın kararını düşünürsem, Tanrı'nın her şeyi hazırlayıp uyguladığıdır. Bunda yani Tanrı'nın kurtuluş planına katkımıza gerek yok. Elçiler 20 bölümde 20, 24, 30. 30. ayetler beraber okuyalım. Şöyle yazıyor, canımı hiç önemsemiyorum diyor elçi Pavlus, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi Tanrı'nın lütfunu bildireyim. Müjdeye tanıklık etme görevimi tamamlayayım diyor elçi Pavlus. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzünü bir daha görmeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkla söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Çünkü herkes kendinden sorumlu. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun size gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun diyor elçi Pavlus. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranızda gireceğini biliyorum diyor elçi Pavlus. Hatta öğrencileri kendi peşinden sürüklemek için sizin aranızdan sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Evet, çok çetin bir şey söylüyor burada ve işin kötüye gideceğini anlatıyor. Buna göre başlangıçta olan olaylar, bu zamanda da olan olaylar kardeşim, istikbalde de olacak olaylar, olayların hepsi Tanrı kararında bildirilmiştir. Eğer kutsal kitabı dikkatli bir şekilde okursak, Tanrı'nın bizim için kararının yanında İsrail halkını unutmadığını, unutmayacağını görüyoruz. Bunun için Peygamber Daniel'in kitabına bakacağız. Peygamber Daniel sürekli şikayet eden değil, Tanrı'ya sen bakmadın, ilgilenmedin, neredeydin, neredesin gibi şikayet etmiyordu. Bu zamanda en ufak olumsuzluklarda Tanrı'yı suçlamaya başlarız. Söylediğim gibi Daniel bunlara takılmıyordu. Peki ne diyordu? Tanrı'ya senin inayetine sığınarak, vaadine göre diyerek alçak gönlü sergiliyordu Daniel. Okuyalım. Bölümün sonuna doğru 20. ayette Daniel ben daha konuşup dilekte bulunurken kendi günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrı'nın kutsal dağı için Tanrı'ma dilekte bulundum. Ben daha dua ederken önceki görümde gördüğüm adam Cebrail melek akşam sunusu saatinde uçarak hızla yanıma geldi. Peki melek Daniel'e ne dedi? Daniel sana anlayış vermeye geldim diye açıkladı Cebrail melek. Melek devamla sen duada başladığında duan kabul görüp yanıtlandı. Ben de sana bunu bildirmeye geldim diyor melek. Çünkü sen çok sevilen birisin. Sözün anlamını kavra ve görümü anla. Devamla melek başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsal mesh etmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır diyor melek. Güzel değil mi? Tanrı işitendir. Daniel duaya Tanrı isteği doğrultusunda başlıyor ve daha dua ederken teşvik için Tanrı meleğini Daniel'e gönderiyor diye okudum. Buna göre Mesih İsa'da Tanrı cevap verendir, dinleyendir, hamdolsun. Daniel Babil sürgününde Babil esaretinde bulunuyordu. Önceden söylediğim gibi Peygamber Daniel kendi günahları için, halkın günahları için dua ederken Tanrı bundan hoşlandığından Daniel'in bulunduğu duruma bakarak Cebrail meleği Daniel'e gönderiyor. Meleğin dediğini okuduk. 70 hafta kutsal kitap haftayla yıl haftası buna göre her gün için bir yıl olarak hesap edilir. Çünkü Tanrı geçmişte bu şekilde uyguladı. Bunu kutsal kitapta İsraillerin geçmişinde görebiliriz kardeşim. Tanrı Peygamber Musa'ya vaat edilen ülkeye ve yere varmadan önce 12 araştırmacı gönderiyor. Gönderdi. Bunu kutsal kitaptan Sayılar 13:1-2'de okuruz. Bu araştırmacı sözüne bazı çevirmenler çaşıt, başkası casus diyor. Fakat araştırmacı diye daha nettir. Tanrı'nın Musa'ya sunduğu anki sözleri araştırmak sözü kullanıyor. Araştırmak için göndermesini öneriyor. Musa peygamber buna uyarak her İsrail oymağından bir yönetmen seçerek 12 kişiyi Paran çölüne Kenanlılar diyarına gönderdi. Kenan diyarında döndüklerinde Yeşu ve Kaleb hariç 10 kişi Tanrı'ya karşı hareket ettiklerinin ortaya çıktı. Bu araştırmacılar 40 gün Kenan diyarında gezdiler ve döndüklerinde halkı kışkırtarak Tanrı'ya geldiklerinde 20 yaş üstü olanlar 40 günün her bir günü için bir yıl cezalandırarak Kenan diyarına 40 yıl giremediler. Bu nedenle bizim bir günümüz Tanrı'ya göre bir yıl. Sayılar 14:34'te okuyabilirsiniz. Konuya devam ediyorum. Daniel 9:24'te okuduk. Daniel 70 hafta senin halkın için diyor. Burada kilise veya başka ülkeyi kastetmek için değil de İsrail halkı için söylüyor. Senin halkın ve kutsal şehir, bu şehir Yeruşalim olarak bilinir. İbrani dilinde Yeru şehir Şalim, Şalom'dan yani selamet demektir. Yani selamet şehri olarak herkes Kudüs diyor fakat selamet şehridir kardeşim. Bu da bunu bilmek lazım. Şimdi Yahudi, Hristiyan, Müslüman Yeruşalim bizim derken Davut peygamber Mezmur kitabından birçok yerinde Yeruşalim Tanrı'nın şehridir diye yazar. Anlayabiliyoruz. Yeruşalim herhangi bir millete değil Tanrı'ya aittir. Örnek Mezmur 132:13'te çünkü Rab Siyon'u seçti, onu konut edinmek istedi. Sonsuza dek yaşayacağım yer budur dedi. Burada oturacağım çünkü bunu kendim istedim. Mezmur 135'te 21. ayette ise Yeruşalim'de oturan Rabbe Siyon'dan övgüler sunulsun, Rabbe övgüler sunulsun diyor. Konuya dönüyorum. Melek Daniel peygamberle konuşmaya devam ederken kalıcı doğruluğu sağlamak, bu kalıcı doğruluk Rab Mesih İsa'nın İsrail için haçta ölmesi ve dirilmesiyle gerçekleşti. Kalıcı doğruluk budur. Rab İsa halkına haçta doğruluğu, kalıcı doğruluğu sağladı. Halka barış ve barışma sağladı. Fakat bu kabul görmedi. Fakat olacak. Çünkü Tanrı söyledi. Tanrı İsa'ya peygamber vasıtasıyla 55:11'de ağzımdan çıkan söz bana boş dönmeyecek diyor. İstediğimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi beraber başaracaktır. Amin. Bunun için Rab İsa'nın yaptığı işi İsrail benimsemedi ama benimseyecektir. Buna göre İsrail bütün peygamberlerin sözünü kabul edeceğini kutsal kitapta okuyoruz. Daniel 9:25 ayette okursak orada Yeruşalim'i yeniden kurmak ve Mesih'in gelişine kadar 7 hafta geçecek. 62 hafta da Yeruşalim'in sokaklarını yeniden kurulması, onarılması yazıyor. Bu 62 haftanın sonunda Mesih öldürülecek. Kendisi için değil, okuduk. İnsanların günahı ve İsrail'in günahı için yaptığı öyle ki hem dünya hem de İsa için kurtuluş sağladı. Böylece atalara olan İbrahim, İshak ve Yakub'a olan vaatler yerine gelebilsin. Bu 62 hafta başlangıcında Koreş'in talimatıyla Nehemiye ve Ezra'ya Yeruşalim'i inşa etmeleriyle başladı. İkinci tarihler 36'da okuyabiliriz. Daniel 9'da okuduk. Bu 62 haftanın başlangıcı o zaman oldu. Bu İsa'dan 33 yıl sonra oldu. Yani İsa'nın doğması ve haşlanıp ölmesi, kilisenin kurulması 62 haftanı tamamlamış oluyor. 7. hafta 62 artı 7 69 olur. 7. hafta geriye kalıyor. Mesih'in ölmesiyle son bir yıl haftası devre dışı bırakılıyor. Çünkü Mesih İsa'nın ölmesi, dirilmesi ve göğe gidişinde inayet zamanı devreye giriyor. Kurtuluş zamanı. İnayet zamanı Mesih'in kilisesi alınana kadar devam edeceğini okuyoruz. Buna milletler zamanı diyor kutsal kitap. Romalılar 11:25'te yani şimdiki kurtuluş kapıları milletlere açıldı. Bu inayet hala var. Kilise alındığında anlattığım 7. hafta sona eriyor. Hafta yılı devreye girecek. Bu 7 yıldır Daniel kitabının zaman ve yarım zaman diye okuduk. Burada yarım zaman 7. yılın ilk yarısı ve daha sonra ikinci yarısı şiddetli olacak. Çünkü bu 7. yıl haftanın ikinci yarısı Mesih muhalifi tarafından insanlara ağır zulüm yapacaktır. Bunları neden anlatıyorum? Bunda Rab Mesih İsa'nın tesadüfen doğmadığı fakat 100 yıllar önce planlanmış olduğunu anlatmak istiyorum. Rab İsa Matta İncil'inde insanlar için günlerin insanların yararına kısaltılacağını yazıyor. Matta 24:22'de her kim kurtulmak isterse o zaman canıyla kurtuluşunu sağlayacaktır diye okuyoruz. Bu inayet zamanından sonraki zaman. Buna kutsal kitap aylar, günler, zaman ve yarım zaman. Bununla Tanrı bize bu son 7 yıl haftası gelecek. Bunu elimde tutuyorum diyor. Tanrı ne zamana kadar zamanını sürecek? İnayet zamanı bitene kadar. Tanrı zamanı ve daha kötü olayları elinde tutmasaydı ne olurduk düşünemiyorum. Bunun için kurtuluş günü bugündür. Sorumsuz ve kolaydan gidenler İsrail'in Mesih İsa'yı öldürdü ve onların işi bitti derler. Bu nedenle son 7 yıl haftası gelmeyecek derler. Bunu kutsal kitaba uymadığını kutsal kitapta görüyoruz kardeşim. Tanrı'nın bildirdiği muhakkak olacaktır. Daniel peygambere melek her şeyi anlatmıştı. Fakat Tanrı vaadi Mesih İsa'da yalnız evet değil, fakat evet ve amindir diye okuyorum. Bu nedenle Rab İsa dirildikten sonra elçiler İsa'ya daha çok bağlandılar. Ona sorarak Rab İsa krallığı ne zaman kuracaksın diye sordular. Çok badiler geçirdik fakat şimdi kral olma zamanı geldi diyorlardı. Rab İsa'nın cevabı elçilerin beklentisini tersiydi. Rab İsa göksel babamın yetkisiyle belirlenmiş olduğu zaman ve anları sizin bilmenize gerek yoktur dedi. Tanrı her şeyi elinde tutandır. Amin. Tanrı'nın otoriter kararları var. Bu İsrail halkındaydı. Yıl haftası gelecek diye kutsal kitapta gördük ve görüyoruz. Anlattığım 69 yıl haftasıyla son 7. hafta arasında Mesih İsa'dan Tanrı yeni zaman dilimi tayin etti. Önce söylediğim bu inayet zamanı. Bu zaman Mesih İsa'nın kilisesi ve topluluğuna zamanıdır. Mesih İsa'nın topluluğunun toplanması zamanıdır. İnsanların kurtuluş zamanıdır. Bunu aynı İsrail için yazmış olan Elçi Petrus ve Yakup anlatıyor. Örneğin Elçiler 15. bölümde elçiler ve topluluk kongre toplantısında Tanrı Kral Davud'un yıkılmış çardağını yenileyeceğini Elçiler 15. bölümde okuyabiliriz. Yani kilise alındıktan sonra Tanrı İsrail'le devam edecek. O Kral Davud'un ve Peygamber Davud'un yıkılmış çardağını düzenleyecek. Önce söyledim, Mesih İsa topluluğunu almaya gelene kadar ki zamana inayet zamanı ve bu zamanda kurtuluş kapılarının bütün insanlara ve size açıktır kardeşim. Kurtuluş günü, tekrar söylüyorum, bugündür diyor Elçi Paulus 2. Korintoslar 6:2'de. Milletlerin zamanıdır. Yani İsrail dışında Mesih İsa topluluğuna katılacakların sonucu yani kilisenin tamamlanmasında olacak. Bunu hem İsrail'den hem Yahudilerden hem de milletlerden olacak. Rab İsa kilisesini alacaktır. Demin okuduğumuzda Tanrı o zaman Kral Davud'un çardağını yenileyecek diye Elçiler bölümünde okuduk. 15. bölümde. Bu devrenin devamında son 7. yıl haftası devreye giriyor. Ne zaman? Rabbin, Mesih'in kilisesini aldıktan sonra. Tanrı İsrail'in yıkılmış çardağını düzenlerken Mesih muhalifi kendini gösterecek. İncil'de bu anlattığım zamanda Rab İsa'ya iman edenler ve İsrail'e ve bütün milletleri sert bir şekilde idare etmeye çalışacak. Rab ise göğe çıkmadan önce İncil Matta'da ve Luka İncil'de anlattı. Konuyu fazla genişletmemek için bir noktada hareket ediyorum. Bu noktada Mesih'e ait imanlılar, bu topluluk neden alınıyor? Önce anlattığım 70. hafta başlamadan Rab topluluğunun kilisesini yanına alacak. Çünkü dünyada kiliseye ait hizmet bitecek. Bundan sonra 70. hafta içinde kilise ve Mesih'in inanları konusu bitmiş oluyor. Bu son hafta yılında İsrailli konu alıyor. Elçiler Kongresi'nde okuduk. Ne okuduk? Kral peygamber Davud krallığını yenileyecek diye bir peygamberlik okuduk. Yani kardeşim son hafta yıllarında Tanrı İsrail ve Mesih muhalifiyle uğraşacak. Ve bunun için Tanrı İsa Mesih'in İncil'ini yaymak için İsrail'in 12 oymağından 144 bin kişi mühürleyip gönderecektir. Ve Mesih İsa'nın kurtarıcılığını anlatacaklar. Bu önemlidir. Önemli bir detay. Vahiy 2 ve 3. bölümde yazar. Elçi Yuhanna Rab İsa'nın emriyle kilise için konuştuğunu okuyoruz. 4. bölümden sonra kilise konusu yok. Kilise anlattığım gibi Rab İsa'yla ve Rab İsa'nın yanında. Bununla kilisenin inayet zamanı bitmiş oluyor. İsrail dışında olan milletlerin Rab İsa'ya iman etme zamanı bitmiş oluyor. Bundan sonra kalan milletlerden İsa'ya iman eden kanını dökerek, canını vererek kurtulacak. Amin. Sonucunda Mesih karşıtına değil, Rab İsa'ya iman ettiklerinden başları kesilecek diye vahiy bölümünde okuyoruz. Vahiy 6, 10, 11 ayette. Bu nedenle kardeşim, inayet ve kurtuluş zamanı bugündür. Geriye bırakma, sonraya bırakma, geç olabilir. Henüz kapılar kapanmadı, yarın geç olabilir kardeşim. Rab İsa'ya bir adım var. Bu adımı atarsanız Rab İsa Mesih'in kurtarışına malik oluyorsunuz. Kilise alındığında Tanrı İsrail'e olan vaadini harekete getirecektir dedim. Evet sevgili kardeşim, zaman geldi. Vakit yaklaştı. Rab İsa'nın ayak sesleri duyulmaktadır. Rab İsa kilisesine alma zamanı yaklaştı. Elçi Paulus'un yazdıklarına göre kilise Rab İsa'yı gökte karşılayacak ve sürekli Rab İsa'nın yanında kalacaktır. Amin. Bunun için her zaman ölümü yenen ve Mesih İsa'ya hamdlar olsun. Hiçbir şey araya girmeyecek. Her zaman Rab İsa'nın tayin ettiği yerde bulunacağız. Bu ruhsal istikbaldir. Bu toplumsal istikbal neden acaba? Mesih İsa'ya iman etmekle Tanrı evladı oluyorsun. Bunu hiç kimse senin elinden alamaz ve hiç kimse bu güvenceyi veremez. Mesih İsa'nın kurtarıcılığına senin için haçta acı çektiğini kabul ederek, tövbe ederek ve tövbe eden kişiye Tanrı evladı olma hakkını veriyor. Elçi Paulus'a okuduğumuz bölümde beraber okuduk. Çok acı çekmiş. Ne okuduk? 1. Selanikler'de Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Fark ediyor musunuz? Farklılık var. Rab Mesih'te umutlu insan, Mesih dışında umutsuz insan. Kutsal kitap farkı gösteriyor. Başka bir çözüm olmadığını ayette okuduk. Konu için duam, Mesih İsa'da Tanrı'nın diri sözü kalbinize yerleşsin. Dikkat edelim, orta yol yoktur. Umutlu ve umutsuz diye okuduk. Umut hayattır. Mesih İsa'da umutlu olmak var veya umutsuzluk var. Kesinlik olarak bu iki olgu arasında sınır yaşayan Rab Mesih İsa'dır. 14. ayette Rab İsa'nın senin için öldüğüne ve dirildiğine inanıyorsak kardeşim, o zaman Rab İsa bulutlar üstünde beklerken sen de olacaksın. Mesih İsa'da uyumuş, ölmüş olanlar dirilecek ve onda yaşayan imanlarla Rab İsa'yı havada karşılayacağız. 16. ayette yazıyor, okuyoruz. Önce Mesih'te olanlar dirilecek diye okuyoruz. Buna göre sevgili kardeşim, Rab İsa'nın bulutlar üzerine geldiğinde önce Mesih'te ölmüş, uyumuş olanlar dirilecek. Aynı anda Mesih'e ait olup yaşayanlar dirilenlerle beraber ruhsal bedenle Rab İsa'yı karşılayıp Rab Mesih İsa ile beraber olacağız. Amin mi? Bir düşünün. Bir anda ölü beden yerinden ruhsal ve çürümeyen beden hazırlanmış. Ruhsal beden duvar ve dağdan etkilenmez. Rab İsa dirildiğinden sonra ruhsal beden kapalı odaya ses çıkarmadan giriyordu. Bu nedenle giyineceğimiz ruhsal beden ölümsüzdür. Hayal gibi görünse de Tanrı Mesih'e ait olanlar için hazırladı. Bunun için tekrar ve tekrar söylüyorum. Sonsuz hayatta bir adım var. Rab Mesih İsa yakındır. Eğer ben bugün ölür ve mezara koyulduklarında ve yarın Rab İsa Mesih İsa geldiğinde beni yüceltilmiş ve ölümsüz ruhsal bedenle diriltecektir. Hamdlar olsun Rabbime. Bunu kabul etmek büyük sevinç ve Tanrı'nın kurtuluş güvencesine sahip olup Tanrı evladı olma hakkında sahipsin. Daha ne isteriz bilmem. Bununla Mesih İsa'da, Tanrı'da ve Tanrı içindir. Amin. Buna göre Mesih İsa'ya ait olanlarda hiç kimse geride kalmayacak. Hepsi Mesih'te ruhsal beden alacaklar kardeşim. Buna göre kaçış değil, fakat vaattir. Tanrı'nın Mesih İsa'da vaat ettiğini sürekli ayetlerde okuduk. Rab İsa'nın vaatleri hakkında çok şeyler anlattım. Bu bir tek vaattir. Tanrı sözünde vaat etti ve Mesih İsa'da ne yaptı? Gerçekleştirdi. Vaatler Mesih İsa'da evet ve evet ve amindir. Değişmez. Tanrı kararını verdi. Sözü kesindir. Pişman olmaz, vazgeçmez. Haksızlığa meydan vermez Tanrı. Hamdolsun. Karşılaştığımız şey insanlar Mesih'e ait olanların alınmasını kaçış olarak yorumluyor. Örneğin şunu diyorlar. İsa geldiğinde yalnız İsa'ya ait olanlar değil de bütün insanlar alacağını düşünüyorlar. Bu doğru değil. Bunu Elçi Paulus okuduğumuz bölümde söyledi. Elçi Paulus nasıl olsa kurtuldun, istediğini yap, otur ve bekle demedi ve demiyor. Sevgili kardeşim, Mesih İsa'ya iman sonucu kutsal kitap çalışmasında Mesih İsa'ya yönelik hayatımın önemini seziyorum. Okuduğumuz bölümde Elçi Paulus iki grubu elinde tutup Mesih İsa'ya iman eden veya etmeyen diye iki grubu gösteriyor. Fakat orta çizgi yok. Mesih İsa'dır. Sürekli okuyoruz kutsal kitapta Mesih İsa'da, yani her şey ondan ve onun içindir. İncil Romalılar 11:36. Eğer gerçekten Mesih İsa'ya iman ediyor ve onun tarafından alınacağımıza inanıyor ve bekliyorsak, o zaman koyduğumuz kendi sınırları kaldırmalıyız. Bugün olmalı. Her durumda Mesih İsa'nın sözüne göre yaşamaya özen göstererek yaşamalıyız. Bir örnek vermek gerekirse, aynı ailede veya aynı grupta olduğumuz halde toplantıya, vaftize, tövbeye katılan var, katılmayanı var. İşte bu koyduğumuz sınır bunlara benzer. Eğer Tanrı'nın Mesih İsa'da koyduğu kaideleri yok sayarak hareket edersek, o zaman doğru öğretiyi anlatmıyoruz demektir. Bu sınır Mesih İsa'dır. Bunun için bir düşünelim kardeşim. Düşündüğümüz ve konuştuğumuz sohbetlerimizin konusu nedir? Tanrı oğlu eşittir Tanrı sözü müdür? Kilisenin alınacağı konusu ciddi olarak düşünülüp kendimizi ona göre hazırlayıp yaşamalıyız kardeşim. İncil'den okuduğumuz ilk üç ayetinde Mesih inanlıları kardeşlik sevgisinde kutsallıklarıyla parlamalıdırlar. Öyle ki Mesih'e ait olmayanlar umutsuz köşede umut dolu köşeyi görüp gelebilsinler. Bu önemlidir. Bu kilisenin imanlı fertlerin kutsallığını yansıtmasıyla olacaktır. Yani Mesih İsa'nın İncil'inde koyduğu kaidelerle fark yaratarak yaşama sonucu gerçekleşebilir. Bunun için kardeşim hayatımızda Tanrı'nın kutsal sözüne uymayan hayat tarzımızı gözden geçirelim. Bu İncil'i okuyarak olur. İncil insanın aynasıdır. Okuyarak nerede olduğunu fark edersin. Okuyarak hangi ne derece imanlı olduğunu fark edersin. Kilisenin alınacak vaadi muazzam vaattir. Beklentim Mesih İsa'yı bulutlar üzerinde görmek, buna siz de amin diyebilirsiniz. Mutlusunuz kardeşim. Bir düşünelim. Nasıl büyük bir şey olacak? Mesih'e ait olan kilisenin alımını konusunda ciddiyetini anlamalı ve ona göre yaşamalıdır. Kilisenin alması dünya için yıkım olacak. Aileler bölünecek, toplum karışıklığa dönecek, trafik kaosu olacak, hastanelerde daha başka kaosla karşılaşacak, dünyadan alınacakların olacağını okuduk. İnanıp bekliyorum. Bunun ciddiyetini düşündükçe geride kalacak olanlar için içim sızlıyor. Sen de gel kardeşim. Rab Mesih İsa tarafından kilisenin alınma konusunda işin ciddiyetini kavrayarak kutsal kitap Tanrı öğretisine göre daha çok sarılarak yaşamalıyız. Daha çok uğraşıp yansıtmalıyız. Mesih İsa ile olan ilişkiyi arkadaşımıza yansıtıp soralım. Öyle ki Tanrı sözüyle aramızda yaşasın. Vasıtamızla parlasın. Her ne kadar yetkin değilsek de Tanrı vasıtamızla gayesine yetişsin. İmanla Tanrı'nın bizde olacak ve çalışacağına inanmalıyız. Mesih İsa'da Tanrı'nın hizmetçisi, Tanrı'nın eli olduğumuzu unutmamalı ve düşünmeliyiz. Kendimizi sunarak tam teslimiyetle Mesih İsa'da Tanrı evladıyız. Rabbim bereketi sizlerle olsun. Dua ederek kapatıyorum. Çünkü artık az zaman gelen gelecek, gecikmeyecektir Rab İsa. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun, Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.